Ayrım 11.
Verecektir. Ekonomide hangi ilkeler esas alınacak? İslam ekonomisine göre faiz yasaklanırken liberal ekonomide faiz mi uygulanacak? Aynı topraklarda iç içe yaşayan insanlar vatandaşlık olgusunu yitirince nasıl bir kör dövüşü yaşanacaktır? Toplumda bireylerin birbirine yabancılaşması ve kaos ortamının yaratılmasından kimler ne gibi amaçlar bekliyorsa şüphesiz çok hukukluluk bu amaçlara vefasızlık etmeyecek bir tercih olacaktır. Sonuç son derece açıktır. Çok hukukluluk, hukuk devletinden güç alan demokratik rejimin zaafa uğratılarak yıpratılması ve din devletine kolay bir geçiş yapılması dışında hiçbir amaca hizmet etmeyecektir. Üçlü meşruiyet. Yukarıda bahsi geçen girişimler de dikkate alındığında siyasal İslami hareketin ortaya çıkışıyla birlikte Türkiye'de ikili değil ancak üçüncü ayağı gizli, üçlü bir meşruiyetin varlığından söz etmek mümkündür. İlk ikisi Kemalizm ve demokrasi olarak yasal bir serbestiyet içinde hareket ederken, üçüncüsü devletin güç kaynağı olarak tanrısal iradenin temsilcisi olan dini aracı kılmak isteyen siyasal İslam hareketidir. Bu üçlü yapı içinde yaşanan çatışma, Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Demokrasiye geçiş süreci içinde zamanla eriyecek olan antidemokratik bazı ilkelerin demokrasiyi korumak amacıyla varlıklarını sürdürmeleri zorunluluğu Türkiye'ye özgü koşulların bir ürünüdür. Devletin yegane güç kaynağı olarak halkın iradesini kabullenebilmesi için demokratik rejimi tehdit eden ve halkın inancından güç alan siyasal İslam hareketinin oluşturduğu tehdidin demokratik süreç içinde etkinliğini yitirmesi mi gerekmektedir? Yoksa Türkiye her türlü riski göze alarak demokratikleşme sürecini gerçek anlamda başlatmalı mıdır? Bu cevaplanması güç bir sorudur. Yükselen siyasal İslam'ın Türkiye'yi Kemalizmle demokrasi arasına sıkıştırmış gibi görünmesi durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Ne var ki demokratik sistem ve hukuk devleti içinde bu sorunlara çare üretmek de mümkündür. Zira demokrasi her koşula uygun çözümlerin de üretimine imkan veren bir rejimdir. Demokratik çözümler. Siyasal yolla iktidara gelmeyi amaçlayan İslami hareketin halktan aldığı desteğin sebeplerini incelemek gerekir. Öncelikle Türk insanı yıllar süren ekonomik istikrarsızlıktan, gelir dağılımındaki adaletsizlikten, sosyal sınıflar arasında giderek büyüyen yaşam düzeyi farklılıklarından ve yeteneksiz siyasetçilerden yorulmuştur. Bu yorgunluk ekonomik ve siyasal düzene olan güven duygularını da sarsmıştır. Son çareyi kendisine adil bir düzen vaat eden bir başka siyasal partiyi denemekte aramaktadır. Bu siyasal parti onun manevi duygularına kutsal bildiği kavramlar aracılığı ile seslenmekte, yıllardır boyun eğdiği fakat eğerken de ezildiği batı dünyasına kafa tutmakta, ahlak ve adalet vaat etmektedir. Siyasi görüşleri refah düzeylerine endeksli olan bir halk çoğunluğu için bu alternatifi de denemek hiç de yadırganacak bir tutum olmasa gerek. Oysa söz konusu partinin vaat ettiği ekonomik düzen tamamıyla ütopiktir. Necmettin Erbakan'ın Adil Düzen adlı kitabıyla yayınladığı ekonomik görüşleri ciddiye alınmadığı ve Erbakan da sürekli tartışmaktan kaçtığı için kamuoyu tarafından bilinmemektedir. Takas ekonomisini öneren, parayı vakıf senedine dönüştüren, vergilerin üretilen mal cinsinden toplanmasını esas alan, çalışmadan ve prim ödemeden sigortalılık ve emeklilik haklarını getireceğini, herkesi sigortalı yapacağını vaat eden, serbest piyasa ekonomisini savunurken merkeziyetçi ve devletçi bir anlayış sergileyen bu garip ekonomik düzen, adil sloganı altında halkı aldatmaktadır. Ekonomik görüşleri tartışmaya değecek kadar bile ciddi kabul edilmeyen bir lider, bugün Türkiye'yi yönetmekte ve ulaştığı oy potansiyeli, onun ekonomik düzenini tartışmayı dahi kendilerine yediremeyen aydınları kara kara düşündürmektedir. Bu siyasi partiyi denemeyi göze alan halkın çoğunluğu ise oy pusulalarındaki tercihlerini İslami görüş lehine kullanırken acaba bir İslam devriminde yaşamak yolunda tercihte mi bulunmuşlardır? Geçmişte merkez sol partilere ya da liberal partilere oy veren bir büyük grubun İslam devletine bilinçli şekilde onay verdiğini düşünmek için hiçbir sebep mevcut değildir. Nitekim yapılan kamuoyu araştırmaları Refah Partisi'ne oy veren seçmenlerin sadece %20.9'unun dini değerleri savunduğu için bu partiye oy verdiğini ortaya koymaktadır. O halde durum değerlendirmesi yaparken varılan ilk sonuç İslam'ın siyasal yüzünün Türk halkı tarafından bilinmemesidir. Bu bilinmezlikle geçmiş yıllarda devletin zorla bireyselleştirdiği İslam dinine ilişkin terkinleri kadar siyasi partilerin örtülü amaçlı hareket etmeleri de etken olmaktadır. O halde İslamiyet'in ikinci yüzü olan siyasal İslam'ın kamuoyuna açıkça anlatılmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek ise laiklik ve demokrasiye bağlı aydınların görevidir. Zira siyasal İslam'ı yaşama geçirmek isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın din devleti kurulmasına kapalı olduğunu bildikleri için gerçek amaçlarını açıkça ifade etmek yerine yine İslam'dan aldıkları güçle takiye yapmaktadırlar. Al-i İmran suresinin 28 ayetinde müminler inananları bırakıp kafirleri dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başka. Şerlerinden korunmak için dost gözükebilirsiniz denilmektedir. Profesör Süleyman Ateş'in bu konudaki Kur'an tefsiri açıklaması aynen şöyledir. Ancak korunmanız başka cümlesi üzerinde çok durulmuştur. Bu cümleden takiye hükmü çıkarılmaktadır. Takiye, birinin kötülüğünden korunmak için asıl inancını gizlemek anlamına gelir. Bazı müfessirlere göre tehlikeli olan her durumda takiye caizdir. Kafirlere karşı takiye ile hareket edilebileceği gibi Müslümanlar birbirlerine karşı da takiye uygulayabilirler. Buhari, Ebu Derda'nın şu sözlerini naklediyor. Biz bir takım insanların yüzlerine karşı güleriz fakat kalplerimiz onlara lanet eder. Bu ifadeler bir İslamcı bilim adamına aittir. Siyasal İslam'ın din devleti kurmak, laikliği kabullenmek, demokrasi içinde yol almak, hatta Batı dünyasına sempatik görünmek yolundaki uygulamalarını takiye olarak yorumlamamak için hiçbir sebep yoktur. Bundan dolayı halkın siyasal İslam'ın amaçları konusunda bilgilendirilmesi görevi laik düşünceye inananlara düşmektedir. Laik kesimin öncelikle dinin siyasal amaçları ve şer'i hukuk konusunda bilgisizce sürdürdükleri inkardan vazgeçmeleri, dini dincilere öğretmek gibi gülünç uğraşları terk etmeleri ve İslam'ın siyasal bir din olduğu gerçeğini kabullenmelerinin zamanı çoktan gelmiştir. Müslüman olduğunu kabul eden herkes, dinin sadece Tanrı inancı, ahlak ve ibadet öğreten bir kurum değil, siyasal ve sosyal bir devlet düzeni getiren bir kurum olduğunu da bilmek zorundadır. Bunu bilerek siyasal İslam'a onay verenler olacağı gibi bu onayını geri çekenlerin de olacağı açıktır. Halkın bilgilenme hakkını engellemek ne dinle ne de demokrasiyle bağdaşır bir durumdur. Sosyal adaletsizlik Türk toplumunun yumuşak karnı haline gelmiştir. Din ise sosyal adaleti sağlayacak önemli düzenlemeler içermektedir. Bu nedenle sosyal hukuk devletinin yetersiz bıraktığı sosyal adalet uygulamalarına karşı din devletinin alternatif olması kaçınılmazdır. Adil düzen çağrısının içi boş bir slogan olmakla birlikte halkı etkilemesinin sorumluluğunu sosyal adaleti sağlamaktaki acizlikte aramak gerekmektedir. Oysa sosyal hukuk devleti sosyal adaleti sağlayacak geniş bir kurumsal yapıya sahiptir. Üstelik dinde nefsani denetimi sağladığı kabul edilen, iman ve ibadetle bütünleştirilerek insanın vicdanına terk edilen sosyal adalet, zekat, fitre vesaire sosyal devlette kurumlar aracılığı ile hayata geçirilmektedir. Ancak Türkiye, dünyada esen liberal rüzgarların da etkisiyle henüz tam olarak hayata geçiremeden sosyal devlet ilkesinden sapma göstermiştir. Baba devlet, koruyucu devlet imajı hızla silinmektedir. Bireyi kendi sorunları ile yüz yüze bırakan liberal devlet anlayışı ise Türkiye koşulları açısından ciddi tehlikeler taşımaktadır. Bu nedenle devletin yeniden baba fonksiyonunun üstlenmeye başlamasına ve kurumsal yapıya sosyal adaleti sağlayacak biçimde destek vermesine ihtiyaç vardır. Dünyada yaşanan çeşitli örneklerin de ortaya koyduğu gibi feodal yapı devletle halkın yabancılaşmasına yol açmaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu bu açıdan üzerinde titizlikle durulması gereken bir bölgedir. Devletin halka yabancılaşması ve halkın feodal aracılar vasıtasıyla devletle ilişkiye girmesi, sivil yapılanmalar için uygun bir ortam yaratmaktadır. Aşiret yasaları, aşiret reislerinin siyasal görüşlerini devlete alternatif ve devletten güçlü olarak halka benimsetmesine yol açmaktadır. Güneydoğu Anadolu, yasa dışı İslamcı terör örgütleri için etnik ayrılıklardan da yararlanabilecek uygun bir ortam teşkil etmektedir. Bu nedenle devlete aracılık fonksiyonunu üstlenen feodal yapının egemen unsurlarının devre dışı bırakılarak halkla devlet arasındaki yabancılaşmanın giderilmesi, dinin siyasal amaçla kullanımının önlenmesi açısından gereklidir. Bunun için atılacak ilk adım aşiret hakimiyetini kıracak olan toprak reformunu hayata geçirmek olacaktır. Söz konusu önlem kırsal kalkınma ve gelir dağılımı adaleti açısından da önem taşımakta ve din duyguları güçlü kırsal bölge halkının ekonomik sorunlarının provokasyonu ile dinci grupların etkisi altına girmeleri önlenmiş olacaktır. Ekonomik istikrarsızlık özellikle terörün de devreye girmesiyle hız kazanmıştır. Ekonomik istikrarsızlığın sosyal dengeleri de olumsuz etkilediği açıktır. Türkiye, terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatını düzene sokacak siyasal istikrara da muhtaçtır. Siyasal istikrarsızlıktan kurtulmanın yolu, halkın özlemini çektiği yeni bir siyasal yapılanma ile mümkündür. Siyasette yeniden yapılanma, siyasi partilerin lider partisi olmaktan kadro partisine dönüşümleriyle sağlanabilir. Kadro partileri daha nitelikli, bilgili ve deneyimli insanların siyasete girmelerini teşvik açısından da önemlidir. Siyasal alandaki yeniden yapılanma, halk için yeni bir umudu, ekonomik sorunların çözümü, sosyal adaletin sağlanması için de yepyeni fırsatları beraberinde getirecektir. Böylece Türkiye'nin çevresine örülen ve siyasal İslam'ı yegane alternatif gibi sunan çaresizlik halkasının kırılması mümkün olabilecektir. Türk insanı yıllardan sürdürülen Batı hayranlığı, Batı ile yapılan ekonomik ve sosyal kıyaslamalar nedeniyle gizli bir ezilmişlik duygusu içindedir. Siyasal İslam'la birlikte Batı'ya bir başkaldırı yaşarken kırılan onurunu onarmakta, mensup olmaktan heyecan duyacağı, kimlik bulacağı yer olarak da İslam'ı tek alternatif olarak görmeye başlamaktadır. Bu mensubiyet duygusundan tadılan tatminin en fazla yaşandığı ortamlar ise tarikatlar olmaktadır. Bu nedenle Türk toplumunun başarılarını tatmaya, ulusal onurunu yüceltmeye, dünyanın saygın bir ülkesinin ferdi olma hazzını yaşamaya ihtiyacı vardır. Bunu da sağlamanın ilk adımı siyasal ve ekonomik istikrarın izleyeceği sosyal ve bilimsel yaşamdaki canlanmadır. Türk aydınının halktan kopukluğuna karşılık din elitinin halka yakınlığı da İslami hareketin güç kazanmasında önemli bir etkendir. Laik aydınların halkla paylaşılacak ortak temalar bulması, halkla yakınlaşması ve onun hizmetinde olduğunu hissettirmesi son derece önemlidir. Şüphesiz ki eğitimdeki atılımlar, fikri paylaşımı ve dolayısıyla bütünleşmeyi hızlandıracak ve Türk insanının bu milletin ferdi olmaktan onur duymasını kolaylaştıracak bir yoldur. Fakat yeterli değildir. Eğitimin yarattığı sınıf farkının halka hizmetle dengelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle laik düşünceyi benimsemiş, sivil toplum örgütlerinin bu bütünleşmeyi sağlayıcı yoldaki faaliyetlerine hız vermeleri gerekmektedir. Türkiye'de demokrasinin teminatı olan laiklik ilkesine özellikle bazı kurumların oluşumu açısından hassasiyet gösterilmesi çok önemlidir. Bu kurumlar içinde ordu, adalet mekanizması ve eğitim kurumları ilk sıralarda yer almalıdır. Özellikle yüksek öğretim kurumlarında gençlere siyasal İslamcı görüşlerin aşılanması hem kadrolaşma faaliyetleri için gerekli altyapıyı oluşturmakta hem de İslami cemaatlerin siyasallaşmasında genç kadroların etkin rol almasına imkan vermektedir. Cemiyet artı cemaat eşittir, halk hareketi formülünün Türkiye açısından da büyük önemi olduğu açıktır. Bazı İslamcı gençlik örgütlerinin Beyazıt Meydanı'nda Cuma namazı sonrasında gösteri yapma arzuları yukarıdaki formülün provaları olarak değerlendirilebilir. Üniversite gençliğinin İslamcı fikirler doğrultusunda yapılandırılmasında öğretim üyeleri ve vakıfların etkin rolü dikkate alınarak demokrasi ve laikliğe bağlılık konusuna titizlik gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Vakıfların siyasal İslamcı hareket içinde oynadıkları rol oldukça etkindir. Çünkü vakıflar eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençliğe burs, yurt ve iş imkanları da sağlayarak din elitinin oluşumuna katkıda bulunmaktadırlar. İslamcı eğitimin önde gelen vakıflarından birinin başkanı ile yapılan bir röportaj, gerek dine bakış açısının anlaşılması, gerek faaliyetlerin kapsamı bakımından kamuoyunu aydınlatıcı niteliktedir. Bu röportajda vakıf başkanı, modern toplumdaki nihai hedef sapması dini herhangi bir sosyal kurum olarak ele alma yanlışlığından kaynaklanıyor. Halbuki İslam'da din bir yaşam tarzıdır, hayatın kendisidir, hayattan bir parça değildir. Din eğitimi diye bir şey olamaz. İnsan hayatının her şeyi dindir. İmam Hatip ve ilahiyatlar modern eğitimin bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki eğitim kurumunda da din hayatın kendisi değil bir parçası olarak veriliyor. Yani dini bilgi hayatımızı yönlendiren bir olgu olarak değil, var olan bilgi kategorilerinden sadece biri olarak veriliyor. Bu sekülerizmdir, bu aydınlanmacı kafadır. Bilimsel anlayışa göre dinin ve bilimin kendine ait alanları vardır. Halbuki ashab öznel alan ve alan dualizmine sapmamış, bilgiye bütüncül anlayışta yaklaşmıştı. İşte o zaman bilgi yaşanabilir hale gelir demektedir. Böylece dine göre yapılandırılmış bir yaşam tarzının hedef olduğunu kapalı biçimde ifade etmektedir. Vakfın çalışmaları ise özellikle üniversite gençliğine yöneliktir. Vakıf başkanı kendisinin bizzat yönettiği 3 grup bulunduğunu söyleyerek devam ediyor. Bunlardan 2 tanesi seçkin lisans öğrencilerinden müteşekkil, 1 tanesi de master ve doktor öğrencilerinden oluşan 3 grupla uygulama yapıyoruz. Bahsettiğim çalışmayı sosyal bilimler alanında yapıyoruz. Bu inşallah önümüzdeki kısa zaman dilimi içinde açacağımız Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ön çalışmalarıdır. Bahsettiğimiz 3 gruptan başka 20'ye yakın çalışma grupları bulunmakta. Bizim hedeflediğimiz seviye doktora seviyesidir. İstanbul'daki Vakfı Gençliği doktora seviyesinde olmalıdır. Bu ileride Türkiye geneline de yayılacak. Bunun için gençleri teşvik ettiğimiz gibi bizzat ellerinden tutarak oraya götürüyoruz ve bunun için organizasyonlarımız var. İnşallah üniversitelerde hem bizim kendi 3 bünyemizde yaptığımız eğitim, öğretim çalışmalarıyla kendimiz ve toplumumuzun özüne uygun bir eğitim modeli ortaya çıkaracağız. Türkiye'de sayıları son yıllarda büyük bir hızla artan İslamcı vakıfların siyasal İslam'ın yapılanmasına büyük katkıda bulundukları açıktır. Modern hukuk devletinin savunusunu yapanların da laik düşünceyi temsil eden sivil toplum örgütlerine daha büyük destek vermelerinin Türkiye'nin geleceği bakımından önem taşıdığı ortadadır. Bu konuda basiretli davranması gereken bir diğer kurum ise medyadır. Medyanın kamuoyunu bilinçlendirmedeki rolü son derece önemlidir. Ancak laiklik ilkesine olan bağlılığından asla kuşku duymayacak olan bazı büyük medya kuruluşlarının laiklik ve demokrasiye olan bağlılıklarını reyting savaşlarının önünde tutmayı da ulusal bir görev kabul etmeleri gerekmektedir. İslami hareketin oyun alanı içinde sürdürülen ve hukuk devletinde yaşanıldığını neredeyse unutturacak boyuta gelen fikir tartışmalarında Türk halkı çoğu halde tarikatçılarla şeriatçıların görüşleri arasında bir tercih yapmaya yetinmektedir. Laikliği savunan aydınların İslamiyet konusundaki bilgisizlikleri ise hemen her programda siyasal İslam'ın tartışmadan zaferle ayrılmasına yol açmaktadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun hassasiyeti, medya kuruluşlarının da maddi çıkarlarının önüne milli çıkarları almalarını zorunlu hale getirmiştir. Dini ahlakla özdeşleştiren bir anlayışın yaygınlığı nedeniyle siyasal İslam'ın daha dürüst bir topluma kapı açacağı inancı halkın oylarını yönlendiren en önemli sebeplerden birini teşkil etmektedir. Bu nedenle demokratik süreç içinde halkın siyasal iradesi İslami görüş lehine bir artış gösterirken bu tercihin din devletine değil dürüst ve refah içinde bir toplum özlemine yöneldiği çok açıktır. Ancak halkın iradesinden güç alan siyasal İslam'ın bu iradeyi İslam devleti lehine kullanacak bir çoğunluğa kavuşması halinde Türkiye antidemokratik bir sürece adım atma tehlikesiyle yüz yüze gelebilir. Bu sebeple temiz toplum yolunda başlatılan mücadelenin kamuoyunu tatmin edecek biçimde sonuçlandırılması önem taşımaktadır. Türk halkının demokratik rejimin temiz bir topluma ulaşmayı sağlayacak güçlü olduğuna inanması, alternatif rejimlere özenmemesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Demokrasiden ödün vermeden halkın iradesini üstün kılarak yürümenin yolu, kamuoyunu İslam devleti konusunda bilgilendirmekten ve dürüst, refah toplumu beklentilerine siyasal dini hareket dışında da güvenilir alternatifler sunmaktan geçmektedir. Siyasal İslam'a duyulan tepkinin temel sebebini açıkça ortaya koymak çok önemlidir. Bu tepki dine değil din devletine yönelik bir tepkidir. Bu nedenle devletle halkı karşı karşıya getirmek için ceberrut devlet imajından yararlanan siyasal İslamcı çevrelere karşı devletin halkla barışması demokratik rejimin devamlılığı bakımından çok önemlidir. Halkı devlete karşı kışkırtmanın en etkin yöntemi ise halkı bölerek devleti bir kesimin koruyucusu, diğerinin celladı gibi gösterme girişimleridir. Bu konuda kullanılan başlıca motifler ise başörtüsü, mesai saatlerinin düzenlenmesi, din eğitimi gibi halkı da yakından ilgilendiren konulardır. Bu sorunların siyasal İslamcıların istekleri doğrultusunda çözümlenmesi halinde talepler son bulacak mıdır? Kesinlikle bulmayacaktır. Çünkü amaçlanan devletin halkla barışması değil, kavganın sürmesi ve İslam devleti modelinin hayata geçirilmesidir. Ancak bu sorunlara devletin sıcak ve şefkatli yaklaşımı, sorunları sürekli kılarak halkı kışkırtmak isteyenlerin gerçek yüzlerinin halk tarafından tanınmasını kolaylaştıracaktır. Burada sorulması gereken temel bir soru vardır. Bu soru, korunulması gereken temel ilkelerin neler olduğu sorusudur. Korunulmasında öncelik taşıyan esas, hiç şüphe yoktur ki demokratik sistemdir. O halde mevcut talepleri demokratik sistemle bağlantılı olarak değerlendirmeye almakta yarar vardır. Taleplerin demokratik sistemle bağlantılı olarak değerlendirilmesi halinde resmi ideolojiden ödün vermeden bazı çözümler üretilmesi de mümkün olabilecektir. Başörtüsü Türkiye'nin kronikleşmiş bir hastalığı haline dönüşmüştür. Siyasal İslamcılarca en fazla istismar edilen konu durumuna getirilmiştir. Oysa başörtüsü Türkiye'de yaşayan kadınların çok küçük bir bölümünü ilgilendiren bir konudur. Ülkemizde istihdam edilen kadınların sadece %5,6'sı, toplam kadın nüfusunun ise %1,2'si devlet memurudur. Devlet memuru olanlar içinde ise çok küçük bir bölüm başını örtme talebinde bulunmaktadır. Başörtüsüyle ilgili kıyafet yönetmeliği ise sadece devlet memuru olan ve 657 sayılı kanuna tabi bulunanlar için yürürlüktedir. Bu nedenle başörtüsünü Türk kadınının sorunu olarak sunmak ciddi bir yanıltmacadır. Zira tarımda, özel sektörde ya da serbest meslekte çalışanların ya da hiçbir işte çalışmayanların başlarını örtmeleri ya da örtmemeleriyle ilgili herhangi bir baskı ya da yasal düzenleme mevcut değildir. Ancak demokrasi azınlığın haklarına da çoğunluğun hakları kadar titizlik gösteren bir rejimdir. Bu nedenle başörtüsü ibadet özgürlüğü biçiminde takdim edilmekte ve devlet bu özgürlüğü kısıtlayan bir kurum olarak yıpratılmaktadır. Oysa ortada açıkça var olan gerçek başörtüsünün ideolojik amaçla kullanılmakta oluşudur. Kaldı ki başörtüsü sadece Türkiye'de değil tüm İslami hareketlerde de bir sembol olarak kullanılmıştır. İran devrimini hazırlayan olaylar içinde 1962'de Şah tarafından hicabın yani örtünmenin kaldırılması ve kadınlarla erkeklerle birlikte toplumun ön saflarında yer alma imkanı tanınması kökten dincilerin büyük tepkisini çekmiştir. Kadınlara tanınan bu özgürlüğü kadınların yüksek mevkileriyle şereflerine aykırı, ahlaksızca ve dinsizce bulan kökten dinci zihniyet hicabı hareket içinde bir sembol olarak kullanmıştır. Örtünmüş kadınların örgütlenerek köy ve kasabalara kadar yayılmasıyla başlayan hareketlerin devrimin hazırlık döneminde önemli bir etkinliği olmuştur. Çarşaf ve başörtüsünün Cezayir, Afganistan örneklerinde de İslami hareketin sembolü olarak kullanıldığı görülmektedir. Türkiye'de özellikle son 15 yıl içinde başörtüsüyle ilgili taleplerin artış göstermesi siyasal İslam'ın yapılanmasına paralel bir gelişim içindedir. Başörtüsü konusunda Türkiye'de süregelen tartışmalar halkla benimsetilmeye çalışılanın tam tersine bir durumun var olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'de söylenildiği gibi devletin halka değil fakat siyasal İslamcıların devlete dayatması mevcuttur. Yıllardır süregelen devlet memurları kıyafet kararnamesini sanki tüm kadınların ibadet özgürlüğüne müdahaleymiş gibi göstererek halkı devlete karşı kin duygularıyla doldurmak, rejimle mücadele etmenin etkili bir metodu olarak kullanılmaktadır.